Ayrım 33.
Sayfa 427. Esaretten kurtulan bu Türkmenlerin büyük bir kısmı Safevi Şeyhinin yanında kalıyor ve Şii oluyorlardı. Bunlar ayrıca Safevi Devleti'nin çıkarları için çalışmaya başlıyorlardı. Şii Türkmenler özellikle teke elindeki akrabaları vasıtasıyla Anadolu'da hayli etkili oluyor, Safevi Devleti'nin buralarda taban bulmasını sağlıyorlardı. Böylece Safeviler Anadolu Alevileri arasından pek çoğunu kendi saflarına katıyor, bu yoldan Sünni otoritelere karşı ciddi biçimde silahlı direnişleri organize edebiliyorlardı. Sultan II. Murat zamanında Teke bir vilayet haline getiriliyordu. Bununla birlikte eskiden bazı timarlara sahip bulunan Sipahiyani Vilayeti Teke ailelerin timar senetleri II. Murat ve II. Bayezid zamanında da yenilenerek sürdürülüyordu. Bu aileler başlarında bulundukları halkın Ketü dağısı dolayısıyla sipahi ve müsellemi olarak kabul ediliyorlardı. İşte bu teke eli sipahileri 1500 yılında 2. Bayezid'in saltanatında Şah İsmail'in müritleri olarak Erdebil'e ziyarete gidiyorlardı. Bunları başkaları izliyordu. Zira o sırada Şah İsmail İran'ın karışık durumundan yararlanarak harekete geçmiş bulunuyordu. Kısacası 14. yüzyıldan başlayarak Safeviler ile teke eli Türkmenleri arasında sıkı bir işbirliği bulunuyordu. Bu işbirliği dinsel ve askeri bakımdan olduğu kadar ekonomik alanda da gelişiyordu. Örneğin teke eli kızılbaşları Safevi yönetiminde Nezir adı verilen bir çeşit vergi gönderiyorlardı. Doktor Selahattin Tansel adı geçen eser sayfa 237. Şah İsmail'in Anadolu Alevileri özellikle de Tekeeli Türkmenleri arasında bu denli etkili olmaya başlaması, hatta asker ve vergi toplayacak kadar ileri gitmesi 2. Bayezid'i son derece rahatsız ediyordu. Bunun sonucu olarak Osmanlı padişahı bazı önlemler almak zorunda kalıyor, yasaklamalara gidiyordu. Sipahi sınıfının İran'a gidişler nedeniyle günden güne azaldığını gören Sultan II. Bayezid, İran'a gideceklere sadece geri dönmeleri koşuluyla izin verebileceğini açıklıyordu. Ayrıca Sufi yani Şah İsmail adına hiç kimsenin huduttan geçirilmemesini emrediyordu. Buna paralel olarak teke elinin Şii Alevi halkının bir kısmının yeni fethedilen Mora'daki Modon'a ve Koron'a nakledilmesine karar veriliyordu. Bir bakıma sürgün edilen bu Türkmenler zamanla Arnavutluk dahil bu bölgede Bektaşiliğin yayılmasına neden oluyorlardı. Tarih Enstitüsü dergisi adı geçen eser sayfa 59. Tekeeli Türkmenlerinin Safevi Devleti ile Şah İsmail'e bu denli meyletmeleri nedeniyle 2. Bayezid bu bölgede merkezi otoriteyi pekiştirmesi için oğlu Şehzade Korkut'u gönderiyordu. Ancak Safevi yönetimi bu süreçte Anadolu'da durmadan etkinlik kazanıyor, Şii Alevi sayısı hızla artıyordu. Üstelik seçkin Türkmenler de bu harekete katılıyor, Şah İsmail'in cesaretlenmesine katkıda bulunuyorlardı. Örneğin Amasya valisi Şehzade Ahmet'in oğlu Murad'ı kızılbaş yapıyorlardı. Keza Karaman valisi Şehzade Şehin Şah da kızılbaşlara katılıyordu. Önlemlerden rahatsız olan Şah İsmail 2. Bayezid'e mektup yazarak Anadolu Türkmenlerinin eskiden beri Safevilere sempati gösterdiğini, alınan yasaklama kararlarının her iki halkın askeri ve sosyal faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildiriyor, bu kararın geri alınmasını istiyordu. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi İhami Denişmen Türkiye Kitabevi İstanbul 1972 Cilt 1 Sayfa 412-413. Ancak 2. Bayezid yasaklama kararını kaldırmak bir yana daha ağır tedbirler alıyordu. Bununla birlikte Şah İsmail yine de boş durmuyor, teke elindeki içten içe kaynaşmayı ve duyulan huzursuzluğu kendi çıkarına kullanmak için büyük çaba sarf ediyordu. Bu arada bazı kötü niyetli Osmanlı yöneticileri tekeli sipahilerin timarlarını haksız uygulamalarla ellerinden alarak layık olmayanlara veriyorlardı. Timar ayrıcalıklarını yitiren bu sipahiler de merkezi yönetime karşı büyük tepki duyuyor, bu tepkilerini açıkça ortaya koymak için adeta fırsat kolluyorlardı. Keza akrabaları Mora'ya sürülmüş olan Türkmenlerin bölgede kalan yakınları aynı huzursuzluğu paylaşıyor, onlar da baş kaldırmak için fırsat kolluyorlardı. Bütün tepkilerin ortak paydasında ise Şii Alevi karakterli yerel güç odaklarının Sünni merkezi otoriteye karşı başkaldırı eğilimi içinde yer bulunması yer alıyordu. Burada Şah İsmail ile Türkmenler arasındaki ilişkileri kesmeye yönelik alınan önlemlerin ve getirilen yasakların etkisini de göz ardı edilmemesi gerekiyordu. Bu süreçte teke eline bağlı Kızılkaya yöresinde bir mağaraya çekilmiş olan Şii Alevi yani Kızılbaş Şeyhi Hasan Halife Karabıyık ile oğlu Şah Kulu Baba Tekevlü Karabıyıkoğlu, Osmanlı merkezi otoritesine karşı bir başkaldırı hazırlığı içinde bulunuyorlardı. Hasan Halife daha önce iki kez İran'a giderek Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın hizmetine girerek ona müritlik yapmıştı. Bu çerçevede Şeyh Haydar onu halife yaparak Teke eline gönderiyor ve onu Teke'deki Türkmenleri Safavi saflarına kazandırmakla görevlendiriyordu. Şeyh Hasan ile oğlu Şah Kulu yerleştikleri mağarayı üstlendikleri görev için kullanıyorlardı. Bu iki Şii Alevi önderinin dualarını almak için ayrıca Sultan II. Bayezid de her yıl 6-7 bin akçe sadaka gönderiyordu. Buna karşılık Şeyh Hasan ile oğlu sadece Teke elindeki Türkmenleri kışkırtmakla kalmıyor, Rumeli'deki Türkmenlere de çağrıda bulunuyorlardı. Ayaklanmadan önce Osmanlı topraklarındaki tüm kızılbaşlara ve bu arada Rumeli'dekilere mektuplar göndererek isyana hazırlanmalarını duyuruyorlardı. Fil hakika o Şah Kulu, Hızır, İmamoğlu, Tacüddin ve Pir Ahmet adındaki dört adamla muhtelif şehirlere götürülmek üzere 20'şer mektup göndermişti. Selanik, Sofya, Serez ve Zara Yenicesi'ne giden bu adamlar bu mektupları gerekenlere teslim ettiler. Doktor Selahattin Tansel, adı geçen eser sayfa 248. Bu arada Şah Kulu ile yandaşlarının Kızılkaya, yani Kapulukaya'daki gizli toplantılarına dirlikleri ellerinden alınmış olan sipahiler de katılıyordu. Özellikle Çakır olanları, Kızıloğlu, Göleoğlu, Dede ailesi ve Hızır adlı sipahiler bu toplantılara dikkati çekiyor, devlet aleyhine Karabıyıkoğlu Şah Kulu Baba Teker ile birleşiyorlardı. Tarih Enstitüsü dergisi, adı geçen eser sayfa 59. Bu gizli faaliyetler ve örgütlenmeler Şehzade Korkut'un dikkatini çekiyordu. Bunun üzerine subaşısı olan Hasan Bey'i uyarıyor, o da örgüt üyelerinin toplantı yaptığı döşeme derebendine ani bir baskın düzenliyordu. Ancak bu baskında Şah Kulu yakalanamıyordu. Toplantılara katılanlara bu dönemde Kızılkaya eşkıyası adı veriliyordu. Diğer taraftan Sünni halk da Şah Kulu'na Şeytan Kulu adını takıyordu. Bölgenin için için kaynamasına, ihtilalci faaliyetlerin izlenmesine ve yoğunlaşmasına, huzurun giderek bozulmasına karşın Şehzade Korkut yine de gereken hassasiyeti göstermiyordu. Zira kardeşleri Ahmet ve Selim ile aralarındaki iktidar mücadelesi kızışıyordu. Bu nedenle Şehzade Korkut merkeze daha yakın olmayı amaçlıyordu. Nitekim göz göre göre yaklaşan anarşiyi ve kaosu dikkate almaksızın 1511 yılının Mart ayında bir gün aniden Teke ilini terk ederek Manisa'ya hareket ediyordu. İhtilalci Türkmenler Şehzade'nin bu ani gidişini Sultan II. Bayezid'in vefatına yorumluyor, "Memleket halidir, fırsat bizimdir, gelin cemi memleketi zapt edelim" diyerek harekete geçiyorlardı. Doktor Selahattin Tansel, adı geçen eser sayfa 249. Ayaklanan Türkmenler Kızılkaya'daki döşeme derbendinde toplanıyorlardı. 4-5 gün süren bu toplantıda Şah Kulu'nu reis seçiyorlardı. Sonra çevreye dağılarak dağları ve ovaları kontrole alıyorlardı. Vakit geçirmeden Şehzade Korkut'un arkasından giden adamlarına saldırıyor, bunların bir kısmını öldürüyorlardı. Hemen ardından Şehzade'nin hazinesini ele geçirmek amacıyla Elmalı üzerine yürüyorlardı. Antalya Subaşısı Hasan Bey ile Antalya Defterdarı toplayabildikleri kuvvetlerle hazineyi korumaya çalışıyor. Bu nedenle döşeme derbendinde mevzilenen Türkmenlerle şiddetli bir çatışmaya girişiyorlardı. Bu çatışma sonucunda hazineyi koruyanların bir kısmı Türkmenlerin safına geçiyor, bir kısmı da Antalya'ya çekiliyordu. Ama asiler hazineyi ele geçiremiyorlardı. Yenilerinin katılmasıyla isyancıların sayısı hayli artıyor ve Türkmenler bu kez de Antalya üzerine yürüyordu. Antalya asileri teslim olmuyor fakat Türkmenler devlet kuvvetlerine karşı ciddi başarılar elde ediyorlardı. Nitekim Şah Kulu, "Ben sahip zühur olan Şah İsmail bin Haydar'ın halifesiyim" diyerek bu bölgede yegane otoritenin kendisi olduğunu ilan etmeye başlıyordu. Taraftarları ise onu durmadan yüceltiyor, önce Mehdi, sonra peygamber, en sonunda da Allah katına çıkarıyorlardı. Ol Taife yevmen fe yevmen mütezayit olup vilayeti tekenin ekseri sipahileri bile onlara mütabaat edip zamanı kalilde 1-2 bin melain cem olup meskür bağıt ki reisleri Şeyh Kuludur, amirane hareket edip kimin beylerbeyi edinip kimin yer yer subaşılık verip bu üzre dimaları fesada varıp sancak kaldırıp evvela vilayeti tekenin tabi olmayan köylerin ve kentlerin garet edip Yakup ve Yukup malin ve menalin olup kendilere bu tariki haf ve haşyet bırakıp kimesine önüne durmayıp kangı tarafa azmederse Müslümanlar dağılıp kalan cibale perakende olup kasabayı İstanos'u basup anı dahi hemçunan ihrak ve harap, rızkın ve malun alıp mübalağa Müslümanları helak edip andan kalkıp el malıya azimet edip andan dahi 1-2 bin askerler cem olup dururmuş. Buluşup anları dahi suyup mübalağa taifesin şehit eyleyip ve el malıya dahi kezalik vurup malın ve rızkın alıp kendilere yaramayanı kırıp Müslümanların ehlü iyallerine bir veçile hakaret etmiştir ki demek olmaz. Ve şehri dahi yer oda koyup mescitleri ve zaviyeleri bile yakmıştır. Ve haşa buldukları kelamı Allah'ı ve kitapları oda vurup tabanlayıp mahvederlermiş. Vurup tekkenin tamam kaydın gördükten sonra meskür bedbat mehdilik davasını ödüp bundan sonra memleket bizimdir deyü dava edip ondan göçüp Hamit sancağına dühül edip Gölhisar üzerine düşüp geldiği filhal hisarı alıp kadısını tutup 50 bin akçesini aldıktan sonra evnai ceza ile katledip meyyitin 4 pare eyleyip 4 köşede asup ve subaşısını bile öldürüp ekabirden ve ayağından mübalağa adem kılıçtan geçirip kalede ve etrafında bulduğu kurada rızkı garet edip ve köylerini yakıp andıran Burdur'a yürüyüp ol canipte dahi 1-2 bin asker var imiş ve 4-500 sipahiyle Beylerbeyi Lalam'ın nokta nam ademi gelmiş imiş. Buluşup anları suyup mübalağa adem şehit edip ve meskür Lalam'ın ademin yıkıp alıp azim hakaret ettikten sonra Burdur'u basıp anı dahi bir veçile hakaret belki de hasaret etmiştir. Kabuli vasıf değildir. Ehli İslam'ın ehli iyali ellerinde esir, Burdur'dan öte İsparta ve Eğridir'de deyyu haber alınır. Doktor Selahattin Tansel, adı geçen eser sayfa 250. Hadiseyi bütün teferruatıyla anlattığı için Şehzade Osman'ın bu hususta vermiş olduğu rapordan bazı kısımlar aynen alınmıştır. Bu rapor Topkapı Sarayı arşivi 2829 numaradadır. Çağatay Uluçay bunu yayınlamıştır. Bak Uluçay sayfa 66. Mustafa Çulcu'nun notu, makalenin baş tarafı Tarih Dergisi cilt 7 sayı 9, 10'da yer almaktadır. Belge adı geçen makalenin ilk bölümünde yayınlanmıştır. Bu belgede de ileri sürüldüğü gibi Şah kulu ve asi Türkmenleri hiçbir ahlaki ve dinsel değere saygı göstermiyor, Kur'an da dahil olmak üzere kitaplar yakılıyor, kendilerinden olmayanların karılarına ve çocuklarına tecavüz ediliyor, mal ve mülkleri gasp edilip yağmalanıyor, kısacası haram ile helali birbirine karıştırıyorlardı. En önemli uygulamalarından biri de bir bakıma Karmatilerdeki gibi nikah tanımamalarıydı. Şah kulu Elmalı'yı, Gölhisar'ı ve Burdur'u vuruyor. Bu arada Anadolu Beylerbeyi olan Karagöz Paşa'nın Nokta adlı kumandanına bağlı merkezi kuvvetleri bozguna uğratıp dağıtıyordu. Asi Türkmenler daha sonra Kütahya üzerine yürüyor, şehri kuşatıyorlardı. Taraflar savaşa tutuşuyor, bu çatışmada Türkmenlerin pek çoğu öldürülüyor, kalanlar geri çekiliyordu. Bu sırada Karagöz Paşa'nın sipahileri Şah kulunun ordugahını yağmalamaya başlıyor, savaştıklarını adeta unutuyorlardı. Şah kulu da bu fırsatı kaçırmıyor, yanında kalan adamlarıyla sipahilerin üzerine saldırıyor, büyük bir başarı elde ediyordu. Üstelik kaçmak isteyen Karagöz Paşa'yı da yakalıyor, kazığa oturtuyordu. Kütahya başarısı Şah kulunun şöhretini daha da arttırıyordu. Çevresindeki Türkmenlerin sayısı durmadan çoğalıyor, asiler Kütahya çevresini yağmalıyordu. Alaşehir Ovası'nda bir başka Osmanlı kuvvetiyle karşılaşan Şah kulu kuvvetlerin kumandanı Hasan Ağa'yı yakalayarak öldürüyor, ağır bir yenilgiye uğratıyordu. Şehzade Korkut bu durum karşısında paniğe kapılarak Manisa Kalesi'ne sığınıyor ve buraya kapanıyordu. Sultan II. Bayezid gelişmeler karşısında son derece karamsarlığa kapılıyor, hatta tahtı hemen Şehzade Ahmet'e bırakmayı ve bir kenara çekilmeyi bile düşünüyordu. Ancak bu planını şimdilik erteliyor, o sırada Şehzade Ahmet'in tarafını tutan Sadrazam Ali Paşa devreye giriyordu. Şah kulu meselesinin fazla büyütüldüğünü düşünen Sadrazam aynı zamanda bir fırsat yaratarak tahta oturtmak amacıyla Şehzade Ahmet ile buluşuyordu. Görünürde her ikisi de Şah kulunu tasfiye etmek için harekata girişiyordu. Bu planı padişah da onaylıyordu. İkinci Bayezid kendilerine şu emri veriyordu. Kamında istical etmeyip ciddü cehd edip ortaya almak kaydıyla yesiniz. Her canipten zadü zevadesiz kesesiz. Tamam tazik ettikten sonra ol etraki bahayimi erbaasın kesüp bir mecal edip bakisin at ayağı altında peymasil idisiz. Doktor Selahattin Tansel, adı geçen eser sayfa 253. Sadrazam Ali Paşa 4000 Yeniçeri ile 4000 Kapı Kulu'nun başında Gelibolu'dan Anadolu'ya geçerek Kütahya'ya gidiyor, bu civardaki Altuntaş'ta Şehzade Ahmet ile buluşuyordu. Osmanlı kuvvetinin üzerine geldiğini öğrenen Şah kulu kendini güvenceye almak amacıyla tekrar Kızılkaya'nın taşlık, ormanlık ve uçurumlarla dolu elverişsiz arazisine çekiliyordu. Asilerin barındıkları arazinin bir tarafı da Karaman'a açılıyordu. Ali Paşa ile Şehzade Korkut Şah Kulu ile adamlarını burada kuşatma altına alıyor, bu durum 38 gün devam ediyordu. Şah Kulu'nun kuvvetleri arasında Osmanlı Merkezi Otoritesi'ne karşı sürekli mücadele eden Karaman'ın önde gelenleri de bulunuyordu. Asiler kuşatma hattının en zayıf kısmını teşkil eden Karaman hududunu aşıyor ve buradan doğuya doğru kaçıyorlardı. Ancak kuşatmada zafiyet gösteren Ali Paşa ile Şehzade Korkut bu durumu biraz geç fark ediyor. O sırada Türkmenler Osmanlı kuvvetlerini dağıtarak başlarında bulunan Haydar Paşa'yı da öldürüyorlardı. Şah Kulu ile adamları hızla Sivas yönüne kaçıyordu. Biraz geç de olsa durumu öğrenen Ali Paşa derhal harekete geçiyor, yaya yeniçerileri atlara bindiriyor, Rumeli, Anadolu ve Karaman süvarileriyle birlikte asilerin peşine düşüyordu. Hızlı hareket eden Osmanlı kuvvetleri kaçan Türkmenlerin bir kısmına Hisar Dağı'nda yetişiyor ve bunları katlediyordu. Ali Paşa daha sonra 14 günlük bir takibe girişiyor ve Şah Kulu adamlarını Sivas yakınlarında ulaşıyordu. O sırada Ulufeciler Ketu Dağısı Musa, atların ve adamların aşırı yorgun olduklarını, istirahat etmeleri gerektiğini, geride kalan askerlerin yetişmesiyle asilere karşı kesin bir üstünlük sağlayacaklarını, bu nedenle hemen saldırmayıp beklemelerin doğru olacağını söylüyordu. Ancak Ali Paşa kendisini dinlemiyor, hemen saldırı emrini veriyordu. Böylece Osmanlı kuvvetleri zaten dinlenmiş ve savaş hazırlıklarını yapmış olan asilerin üzerine hem yorgun hem de hazırlıksız olarak saldırıyorlardı. Nitekim çatışmanın daha başlangıcında Osmanlı askerlerinin bir kısmı savaş meydanından kaçıyordu. 2 Temmuz 1511 günü yapılan bu savaştan devlet kuvvetleri yenik çıkıyor, üstelik de Osmanlı sadrazamı Ali Paşa vurularak ölüyordu. Çatışma sırasında oluk gibi kan dökülüyor, her iki tarafta büyük kayıplar veriyordu. Doktor Selahattin Tansel adı geçen eser sayfa 356. Çatışmalar sırasında Şah Kulu'nun da öldüğü haberi geliyor fakat cesedi bulunamıyordu. Sağ kalan Türkmenler Erzincan istikametine doğru çekiliyor, Hacı Mustafa kumandasındaki kuvvetler de peşlerine düşüyordu. Devlet kuvvetleri asileri şiddetli bir ok yağmuru altından alıyor, bu sırada ikinci kez Şah Kulu'nun öldürüldüğü haberi yayılıyordu. Ancak cesedi yine bulunamıyor, dolayısıyla bu haber doğrulanamıyordu. Sağ kalan Türkmenler güçlükle Safevi devletine sığınabiliyordu. İddiaya göre Şah Kulu da bu firarilerin arasında bulunuyor ve fakat tarih sahnesinden tamamen çekiliyordu. Bu arada önemli bir olay cereyan ediyor. Osmanlı kuvvetlerinin önünden kaçan Teke sipahileriyle Türkmenler Erzincan civarında hacca giden bir İran kervanına saldırıyor, hacıları öldürüyor ve kervanı yağmalıyorlardı. Daha sonra Şah İsmail yaptıklarından ötürü bu Türkmenlere ağır hakaretler ediyordu. Şah ve Vezir adlı Tekeli iki Türkmen reisi af dileyerek Şah İsmail'in ayaklarına kapanıyor, yalvarıyorlardı. Ancak Şah İsmail affetmiyor, her ikisini kaynar suya atarak öldürüyor ve eyleme katılanlara çok ağır hakaretler ediyordu. Nihayet bu eyleme katılanlar Şii ordusunun 8 kolundan birini oluşturan Tekeli birliklerine dağıtılıyor, bir kısmı da aç bırakılarak Tebriz sokaklarında süründürülüyordu. Şah Kulu ayaklanmasında 50 bin kişi öldürülüyordu. İkinci Bayezid isyandan sonra Teke ve Hamid ili yöresinden çok sayıda Şii Alevi Türkmeni sürgüne gönderiyordu. Tarih Enstitüsü dergisi adı geçen eser sayfa 61. Gerçi Şah Kulu ortadan kalkıyor ve ayaklanan Kızılbaşlar dağılıyordu ama ayaklanma sırasında Anadolu'da cereyan eden olaylar Osmanlı merkezi yönetiminde Ali Seven Türkmenlere derin bir güvensizlik yaratıyordu. Aynı şekilde başta Alevi ve Kızılbaşlar olmak üzere Ali Seven halk da Osmanlı Sünni yönetimine karşı aynı güvensizliği uyandırıyordu. Böylece daha Fatih Sultan Mehmet'in doğu seferleri sırasında varlığını hissettirmeye başlayan Sünni iktidar merkez, Alevi muhalefet yerel ikilemi uzun bir aradan sonra yeniden belirginlik kazanarak sancılanmaya başlıyordu. 1511 yılında başlayıp aynı yıl sona eren ve çok sayıda Anadolu Alevisinin yaşamını yitirmesine, pek çoğunun da İran'a kaçmasına neden olan Şah Kulu ayaklanması, Anadolu sosyal yaşamını da alt üst ediyordu. Buna bağlı olarak Şah İsmail'in Anadolu'ya yönelik faaliyetleri hızla artıyordu. Şah İsmail'in casusları ve Şii propagandacıları Anadolu'ya sızmaya devam ediyordu. Bunlar özellikle Türkmenler arasında saklanıyor, çevrelerinde başkaldırıya hazır gruplar oluşturuyor ve onları Osmanlı merkezi yönetimine karşı kışkırtırıp yönlendiriyorlardı. Gerek Şah Kulu ayaklanması ve gerekse Şah İsmail'in diğer gizli faaliyetleri Osmanlı yönetiminin baskıcı önlemler almasına neden oluyor. Bu baskıcı kararlar ve uygulamalar Alevi Türkmenleri sindirip iç örgütlenmelere sevk ederek adeta gizli örgüt konumuna getiriyordu. Türkmenler inançlarını ve siyasi faaliyetlerini gizli örgüt yöntemleriyle sürdürüp hayata geçiriyorlardı. Bu gizlilik ise inançlarının gereği olarak iç ahlak, iç hukuk çerçevesine yönetiliyor. Dedeler, pirler, şeyhler, müritlerinin dış dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı koyabilecek şekilde hazırlayıp koordine ediyorlardı. Bu faaliyetlerin arkasında da yine Safevi devletin desteği ve İran'daki Şii gücü bulunuyordu. 1512 yılında Osmanlı tahtına çıkan 1. Selim, Yavuz, daha şehzadeliği sırasında Trabzon'dayken Şah İsmail'in Doğu Anadolu'daki faaliyetlerine tanık oluyordu. Bu faaliyetlerden rahatsız olan Şehzade Selim, İstanbul'a ve babası 2. Bayezid'e haber vermeden geniş çaplı askeri bir hareket başlatıyor. Doğu Anadolu'daki Şii faaliyetleri sona erdirmek istiyordu. Fakat onun bu girişimi İstanbul'a farklı yansıtılıyor, Şehzade Selim ile babasının arası Şii harekatı nedeniyle açılıyordu. Ancak Şehzade Selim tahta çıkar çıkmaz Anadolu'daki Şii faaliyetlerini ilk sorun olarak gündeme ve izlemeye alıyordu. Bu faaliyetleri iki kanaldan yürütüyordu. Faaliyetin ilk hedefini Safevi Devleti ile Şah İsmail'in Anadolu içlerindeki çatışmaları oluşturuyordu. İran'dan gelen temsilciler, propagandacılar, casuslar ve tacirler izleniyor, Safevi Devleti'nin faaliyetleri titizlikle gözleniyordu. Ancak Sultan Selim'in ikinci hedefini de doğrudan doğruya Anadolu'daki Osmanlı toplumunun bir parçası olan Şii Aleviler, Kızılbaşlar, Abdallar, Kalenderiler vesaire oluşturuyordu. Padişah bu unsurlar için gizli defterler tutturuyor, çoğunun durumunu bu gizli defterlere kaydettiriyordu. Böylece Osmanlı merkezi yönetimi Anadolu'da İran'daki Şia ile bütünleşen herkesin kimliğini tespit ediyor, biliyor, gözlüyor ve izliyordu. İzlenenler de bu durumu fark ettikleri için faaliyetlerini tamamen gizliyor, adeta yeraltı örgütleri şeklinde çalışıyorlardı. Bu arada Şah kulu meselesinden beri Osmanlı yönetimiyle sürtüşme halinde bulunan Şah İsmail giderek daha belirgin düşmanca bir tavır içine giriyordu. Örneğin Sultan Selim tahta çıkınca kutlama mesajı ve elçiler göndermiyordu. Daha önce kardeşleriyle taht kavgası yapan Selim'e karşı kardeşi Şehzade Ahmet'i destekliyordu. Ahmet'in idamından sonra onun oğullarını kolluyor, onlara destek oluyordu. Bu işi yaparken de Safevi kuvvetleri Anadolu topraklarına giriyor, Şah İsmail açıktan mütecaviz bir politika izliyordu. Üstelik Osmanlı Devleti'ne karşı Mısır ile dostluk tesis etmek peşinde koşuyor, bu da Osmanlı başkentinde rahatsızlık yaratıyordu.
Tüm bunların ötesinde Osmanlı-Safevi devletleri arasındaki sorunların temelinde Sünni-Şii rekabeti yatıyordu. Daha Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan zamanında başlayan bu rekabet ve çatışmalar Selim ile Şah İsmail zamanında doruk noktasına çıkıyordu. Kaldı ki Osmanlı devleti gibi Şah İsmail'in Safevi devleti de en geniş hudutlarına ulaşmış bulunuyordu. Bu nedenle birbirlerinin aleyhine genişleme aşamasına gelmiş durumdaydılar. Nihayet Sultan Selim Osmanlı yönetiminde kendi durumunu sağlamlaştırıyor, ardından da en büyük tehlike olarak gördüğü Şii-Safevi sorununu çözmek üzere harekete geçiyor, 20 Mart 1514 günü Edirne'den yola çıkarak İran seferini başlatıyordu. İ-Hami Danişment adı geçen eser cilt 2 sayfa 6. Sultan Selim seferin ilk hedefi olarak Osmanlı topraklarını seçiyordu. Hemen gizli defterler açılıyor, bu defterlerde kayıtlı bulunan 7 yaşından büyük Şii Aleviler veya Şii kökenli tarikat mensupları katlediliyordu. Defterlerde 40 bin kişi kayıtlı bulunuyordu. Bunların bir kısmı öldürülüyor, diğer bir kısmı zindanlara atılıyordu. Ancak ölüm emirlerini infaz edenler kendilerine duyulan güveni suistimal ederek başına buyruk hareket ediyorlardı. Bu nedenle öldürülenlerin sayısı defterdekilerin çok üzerine çıkıyor, 40 bini aşıyordu. Şah İsmail de bu katliama haber alıyor, ana hedefin kendisi olduğunu bildiği için büyük bir kuvvetle savaşa hazırlanıyordu.